Ayrım 2, Işık Taşı Bir Suskun Nefer, Christian Jacques, Sayfa 21. 2. Bölüm. Uzaklardaki ülkesi Nübya'dan gelen Sobek 17 yaşındayken çöl polisi teşkilatına girmişti. İri atletik yapılı, sopasını iyi kullanan, heybetli görünümlü bu zenci üstleri tarafından takdir ediliyordu. Çöl polisi teşkilatında yaptığı staj esnasında kervanlara saldırmakta oldukça usta, çok tehlikeli en az 20 yağmacı bedeviyi yakalayarak yeteneklerini gözler önüne sermişti. Sobek hızla terfi etti. 23 yaşında hakikat meydanını koruyan polis kuvvetlerinin başına atandı. En ufak bir hatayı affetmeyen bu makamda çalışmak hiç de istenen bir görev değildi. Krallar Vadisi'ne imansızlar giremez, hiçbir meraklı da zanaatkar köyünün huzurunu kaçıramazdı. Sobek bunu sağlayamadığı takdirde vezir onu derhal cezalandırırdı. Sobek'in hakikat meydanına yaklaşmayı yasaklayan küçük tabyalardan birinde çalışma odası vardı. Okuma yazmayı bilmesine karşın amirlerine sunacağı raporları yazıp dosyalamayı hiç sevmiyordu. Bu yerin bakımını üstlenen idare ona alçak bir masa ve 3 tabure vermişti. Sobek vaktinin çoğunu güneşin en kızgın olduğu saatlerde bile yasak kentlere hakim tepelerde dolaşarak arazide geçirirdi. Her patikayı, her doruğu, her bayırı bilir ve durmadan keşfe devam ederdi. Uygunsuz durumdaki herkesi durdurup sorguya çekilir, sonra mahkemede vezir tarafından ağır cezaya çarptırılarak batı yakasına gönderilirdi. Sobek gece nöbetçilerini 7'den sonra kabul ederdi. Herhangi bir şey var mı sorusuna nöbetçiler, "Hayır efendim" deyip uyumaya giderlerdi. Ama o sabah gelen ilk nöbetçi endişesini gizlemedi. "Efendim, bir sorun var." "Anlat." "Akşam adamlarımızdan biri öldü." "Bir saldırı mı?" diye endişelendi Sobek. "Kesinlikle hayır. Aksi takdirde suçlu bulunurdu. Cesedi görmek ister misiniz?" Sobek zavallının cesedini görmek üzere odasından çıktı. Kafatası çatlamış, şakaklarında yaralar var diye gözlemlerini dile getirdi. Nöbetçi onayladı. "Böyle bir düşüşten sonra bu sonuç hiç de şaşırtıcı değil. İlk nöbeti olduğundan yöreyi iyi tanımıyordu. Çakıl taşları yüzünden kayıp bayırdan yuvarlanmış olmalı. Bu ne ilk ne de son olacak." Sobek diğer nöbetçileri de sorguladı. Hiçbiri bir yabancının varlığını tespit etmemişti. Görünürde korkunç bir kaza söz konusuydu.
"Cesur, burada ne yapıyorsun? Otlakta olmalıydın."
"Bu iş bitti baba."
"Ne demek istiyorsun?"
"Artık senin izinden yürümeyeceğim."
Hasırda oturan çiftçi ip imal ettiği papirüs liflerini önüne koyup kuşkuyla oğluna baktı.
"Delirdin mi?"
"Köylü olmaktan bıktım."
"Bunu 100 defa söyledin. Hayat sadece eğlenceden ibaret değil. Benim asla senin gibi garip fikirlerim olmadı ve ailemi geçindirmek için çok sıkı çalışmakla yetindim. Anneni mutlu ettim. 3 kız kardeşim ve sen dahil olmak üzere 4 çocuk yetiştirdim. Bu çiftliğin ve arazinin sahibi oldum. Bu iyi bir başarı değil mi? Öldüğümde hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak ve ömrünün geri kalan kısmında bana teşekkür edeceksin. Bu yılın çok iyi geçtiğini, havanın çok müsait olduğunu biliyor musun? Hasat çok bol olacak ve vergi dairesi bana kolaylık sağladığından çok vergi ödemeyeceğiz. Tüm bunları mahvetme gibi bir niyetin yoktur umarım."
"Kendi hayatımı kurmak istiyorum."
"Bırak bu büyük lafları. İneklerin sen olmadan besleneceğine inanıyor musun?"
"Bensiz otlayacaklar ve benim yerime birini bulmakta hiç zorluk çekmeyeceksin."
Çiftçinin sesi sıkıntıdan titredi.
"Cesur, sana neler oluyor?"
"Çizim yapmak ve boyamak istiyorum."
"Ama sen bir köylüsün ve öyle de kalacaksın. Niçin imkansızın peşinden koşarsın ki?"
"Çünkü bu benim kaderim."
"Kendine gel oğlum. İçindeki ateşi söndürmezsen seni mahvedecek."
Cesur hüzünle gülümsedi. "Yanılıyorsun baba." Çiftçi eline bir soğan alıp kırdı.
"Gerçekten ne istiyorsun?"
"Hakikat meydanı loncasına girmek."
"Cesur, sen delirmişsin."
"Yeteneksiz olduğumu mu düşünüyorsun?"
"Yeteneksiz mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Ama yine de delilikten başka bir şey değil. Bu korkunç zanaatkarlar hakkında hiçbir fikrin yok. Onlar gizemin egemenliğinde özgürlükten yoksunlar. Merhametsiz amirlerine itaat etmek zorundalar. Taş yontucularının kolları yorgunluktan kopar. Baldırları ve sırtları acılar içindedir. Bitkin düşerler. Ya heykeltıraşlara ne demeli? Yontma kalemini kullanmak, toprağı çapayla kazmaktan daha yorucudur. Geceleyin de lamba ışığında çalışırlar. Tatil günleri hiç yoktur.
Hakikat meydanı hakkında epey bilgi sahibisin.
Söylenenler bu. Niçin inanmayayım ki?
Çünkü dedikodu daima yalandır.
Ahlak dersi vermek sana düşmez. Öğütlerimi dinlersen kendini iyi hissedersin. Zor bir karakterin var. Tüm bu kurallara nasıl tahammül edeceksin? İlk saniyeden itibaren karşı geleceksin. Benim gibi veya ataların gibi köylü kal, mutlu olacaksın. Olgunlaştıkça öfken dinecek ve yeni yetme dönemindeki isyanına güleceksin.
Beni anlamıyorsun baba. Bu konuşmayı sürdürmemiz anlamsız.
Çiftçi soğanı uzağa fırlattı. Artık yeter. Sen benim oğlumsun. Bana itaat etmek zorundasın.
Elveda.
Cesur arkasını döndü, babası eline geçirdiği bir aletin tahta sapıyla sırtına vurdu. Delikanlı yavaşça döndü, gencin gözlerinde gördüğü şey çiftçiyi dehşete düşürdü. Duvara kadar geriledi, kilerde saklanan ufak tefek kırışık yüzü kadın fırlayarak Cesur'un sağ koluna asıldı.
''Sana yalvarırım, babanı kışkırtma.''
Cesur annesini alnından öptü. Anne sen de beni anlamıyorsun ama sana kızgın değilim. İçin rahat etsin. Buradan gidiyorum ve geri gelmeyeceğim.
Babası onu uyardı.
Eğer bu evden çıkarsan seni evlatlıktan reddederim.
Bu senin hakkın.
Sefil olacaksın.
Önemli değil.
Cesur baba evinin eşiğini açtığında buraya bir daha hiç dönemeyeceğini biliyordu. Buğday tarlası boyunca ilerleyen yola saptığında delikanlı derin bir nefes aldı. Önünde yeni bir dünya açılıyordu. 3. Bölüm. Cesur hakikat meydanına yönelmek üzere ekili alandan çıktı. Ne yakıcı güneş ne de kurak çöl onu korkutuyordu. Çalınca köyün kapısının açılacağına inanmak istiyordu. Her akşamüstü gözlerden ve kulaklardan uzak çalışabilmek için loncanın ihtiyacı olan yiyecek, su gibi şeyleri getiren eşeklerin toynaklarıyla ezdiği toprak alanda hiç kimse yoktu. Cesur çölü seviyordu, sonsuz gücünü tadıyor, kendi ruhu çölün ruhuyla birleştiği an titrediğini hissediyor ve çıplak ayakları ile kızgın kumun temas etmesinden zevk alarak yorulmadan günlerce yürüyordu. Ama bu defa delikanlı fazla uzağa gidemedi. Hakikat meydanını koruyan beş tabiyadan ilki yolunu kesti. Cesur kendisini gözleriyle takip eden nöbetçileri fark edince doğrudan üzerlerine yürüdü. Nöbetçilerin karşısında korkusuz davranmalıydı. Tabyadan iki okçu çıktı, Cesur ilerlemeye devam etti. Silahsız olduğunu göstermek için kollarını iki yana açtı. Dur!
Delikanlı olduğu yerde kaldı, iki okçunun en yaşlısı Cesur'a doğru geldi. Diğeri yanda kalarak okunu yerip hedef aldı.
Kimsin?
Adım Cesur ve hakikat meydanına girmek istiyorum.
Geçiş iznin var mı?
Hayır.
Seni kim tavsiye etti?
Hiç kimse.
Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun?
Resim yapmayı biliyorum ve hakikat meydanında çalışmak istiyorum.
Bu bölgenin yasak olduğunu da bilmen gerekirdi.
Bir ustabaşıyla görüşüp ona hünerlerimi kanıtlamak istiyorum.
Kesin emir var. Eğer hemen burayı terk etmezsen devlete hakaretten seni tutuklarım.
Hiçbir kötü niyetim yoktu. Şansımı denemek için bana bir fırsat verin.
Defol!
Cesur civar tepelere bir göz attı.
Oralardan sızabileceğini sanma, yakalanırsın.
Cesur bir yumruk atarak muhafızı devirir, diğerinin okundan korunmak için kendini yere atar, sonra geçişi zorlamayı deneyebilirdi. Ama köyün kapısına ulaşana dek kaç okçuyu alt etmesi gerekiyordu. Canı sıkkın bir halde geri döndü. Nöbetçilerin görüş alanından uzaklaştığında bir kayanın üstüne oturup bu patikada olup biteni izlemeye karar verdi. Böylece çevre hakkında bir fikre sahip olacaktı. Cesur'un annesi saatlerdir ağlıyor, kızları bile onu teselli edemiyordu. Baba dev oğlunun yerine üç köylüyü işe almak zorunda kalmıştı.
Kızgındı. Alçak oğluna duyduğu öfke geçmeden vezirin bürosuna hitaben bir dilekçe yazdırmak üzere Arzu Hacı'ya gitti. Hiddetli ve kesin bir ifadeyle ona kararını bildirdi. Yasanın ona tanıdığı hak üzerine Cesur'u mirasından yoksun bıraktığını, servetinin tümünü istediği gibi harcaması için karısına bıraktığını ilan ediyordu. Eğer karısı kendisinden evvel ölürse, üç kızı mirastan eşit olarak yararlanacaktı. Ama vasiyetnamedeki bu hüküm de kendini aşağılanmış hisseden çiftçiye yetmiyordu. Cesur dedirdiği için onu akıllandırmak gerekliydi. Hiçbir şey kararları tartışılmaz olan bu makamın uygulayacağı yatırımlar kadar iyi bir çare olamazdı. İşte bu yüzden genç asinin babası ağzı bozuk, hırçın ve mızmız bir adam olan mecburi hizmet işlerinden sorumlu katibi görmeye gitmişti. Zor ve parası az bir makamda çalışan katip, terfi edip şehrin doğu yakasında çalışmak için bir sürü dolap çeviriyordu. Selden önceki aylarda kanalların bakımını yapıp mendirekleri onarmak üzere düşük ücretle çalışacak işçi bulmakla görevliydi. Talep az olduğundan bu can sıkıcı işleri zorla yaptırması gerekiyordu. Arazi sahiplerine zararları karşılığında vergi indirimi uygulanacağını söyleyerek onları kendilerine belli sayıda tarım işçisi vermeleri için ikna etmeye çalışıyordu. Tartışmalar uzun, zordu ve yorucuydu. Bu yüzden katip Cesur'un babası bürosuna girince her zamanki gibi teklifini kabul etmeme sebepleri sıralanacağını, bir yığın ağlanıp sızlanma ve talep duyacağını sandı. Çiftçi söze başladı. ''Amacım seni sıkıp üzmek değil, yardımını istemeye geldim.'' Katip imkansız diye karşılık verdi. ''Kanun kanundur ve uzunca süredir tanışmamıza rağmen sana ayrıcalık tanıyamam. Eğer bir tek toprak sahibi bile işini yarıda bırakırsa sel zarar verir, mısır harap olur.'' ''Buna bir itirazım yok, seninle oğlum hakkında konuşmak istiyorum.''
''Oğlun mu?''
''Çiftliği terk etti.''
''Nereye gitti?''
''Hiç bilmiyorum. Kendini ressam sanıyor. Zavallı Cesur aklını yitirdi.''
''Artık çiftlik ve hayvancılıkla uğraşmadığını mı söylemek istiyorsun?''
''Maalesef evet.''
''Saçma.''
''Annesi ve ben mahvolduk ama gitmesini engelleyemedik.''
''Bir iki sopa atsaydın iş hallolurdu.''
Çiftçi başını öne eğdi. ''Denedim ama Cesur dev gibi ve çok öfkeli, bir an bana vuracağını sandım.''
''Bir evladın babasına vurması ne demek?'' diye bağırdı katip. ''Onu mahkemeye verip cezalandırmak lazım.''
''Başka bir fikrim var.''
''Seni dinliyorum.
Artık benim oğlum olmadığına ve evimi terk ettiğine göre niçin hala onu mecburi hizmetten muaf tutuyoruz?''
''Onu çağıracağıma dair bana güvenebilirsin.''
''Daha iyi bir şey yapabiliriz.''
''Anlayamadım.''
Çiftçi alçak sesle konuştu. ''Bu serserinin iyi bir derse ihtiyacı var, öyle değil mi? Eğer cezalandırılırsa bu uyarı onun aptallık yapmasını önleyecektir. Müdahale etmezsek sorumlu olan biz oluruz.''
Katip bu fikri hafife almadı. ''Teklifin nedir?''
''Cesur'u mecburi hizmetle görevlendirdiğini ve onun da reddettiğini düşün. O zaman kaçak sayılacaktır. Onu cezalandırmak için aklını başına getirecek birkaç adamla aynı hücreye hapsedebilirsin.''
''Olabilir. Karşılığında ne vereceksin?''
''Damızlık bir inek.''
Katibin ağzı sulandı. Kolay bir iş karşılığında küçük bir hazine kazanacaktı. ''Anlaştık.''
''Tabii ki birkaç çuvalda tohum ilave edeceğim. Cesur'u fazla hırpalama. Çiftliğe geri dönmesi lazım.''
4. Bölüm. Cesur köpeğin nemli burnu alnına değince hemen gözlerini açtı. Toprak rengi tüyleri olan dişi bir köpek herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermeden yabancıyı kokluyordu. Güneş henüz doğmamıştı ve serin bir rüzgar tebin batı yakasını ve hakikat meydanına giden yolu yalıyordu. Delikanlı köpek nal sesiyle irkilip uzaklaşana dek onu okşadı. Yiyecek yüklü 100 kadar eşek, başlarında uygun adım yürüyen kır bir eşek de köy istikametinde yürüyordu. Yolu çok iyi bilen sürünün başı oldukça yorulmuştu. Cesur onlara hayranlıkla baktı. Onlar da kendisi gibi nereye gideceklerini biliyordu, ancak eşekler tabyaların engelini kolayca aşabileceklerdi.
Eşeklerin biraz arkasında 50 kadar su taşıyıcısı vardı. Sağ ellerinde yürüyüşe ahenk katıp yılanları kovmak için birer değnek, sol omuzlarında da ucundan litrelerce su dolu büyük bir tulumun sarktığı uzun ve sağlam birer sopa vardı. Toprak rengi tüyleri olan köpek yükünü taşımakta zorlanan yaşlı sahibine eşlik etmek için Cesur'un yanından ayrıldı. Delikanlı onun yanına gelerek "Size yardım edebilir miyim?" diye sordu.
"Evlat, bu benim işim. Memleketim Delfa'ya dönene kadar bu işle idare edeceğim. Yardımına karşılık para veremem."
"Hiç önemli değil." Yük Cesur'un omzunda Tanrı Amon'un kutsal kazının tüyü kadar hafif duruyordu. "Bu her gün böyle mi?"
"Evet evladım, hakikat meydanı zanaatkârlarının hiçbir eksiği olmamalı. Hele suları hiç. İşlerinde en önemlisi olan sabah teslimatından sonra gün boyunca birçok kez su getirilir. Herhangi bir sebepten ihtiyaçlar artarsa taşıyıcı sayısı da arttırılır. Hakikat meydanı için çalışan yardımcılar bir tek biz değiliz. Tabii ki çamaşırcılar, fırıncılar, biracılar, kasaplar, bakırcılar, oduncular, dokumacılar, sepiciler ve başkaları da var. Firavun zanaatkârların en mükemmel şekilde yaşamalarına önem verir.
Sen hiç köye girdin mi?
Hayır, saka olarak kabul edildiğim için ancak tulumumdaki suyu dökmek üzere kuzey girişinin önündeki büyük testinin yanına kadar gidebilirim. Bir ikincisi de güney duvarının yakınında. Hakikat meydanı sakinleri buraya testilerini doldurmaya gelir.
Kale duvarını kimler aşabilir?
Sadece lonca üyeleri, yardımcılar dışarıda kalır. Ama bütün bu soruları niye soruyorsun?
Ressam olmak için loncaya girmek istiyorum.
Su taşıyarak bunu başaramazsın.
Ana kapıyı çalıp bir zanaatkara durumu.
Beni dinle. O adamlar hiç geveze ve misafirperver değillerdir. Davranışının hoşlarına gitmeyeceği de kesin. En iyi şartlarda birkaç ay hapse mahkum edilirsin. Ve nöbetçilerin her sakayı tanıdığını da unutma.
Şimdiye kadar bir zanaatkarla sohbet ettin mi?
Sadece havadan sudan ve aileler hakkında birkaç kelime.
Sana işletlerinden bahsetmediler mi?
Oğlum, bu adamlar birer sır küpü. İşlerinden hiçbiri yeminine ihanet etmez. Dili uzun olan derhal atılır.
7 kişiler de işe alınıyor herhalde.
Çok ender. Beni dinleyip bu riyadan uyanmalısın. Firavun'un şanı için hakikat meydanına kapanıp gece gündüz çalışmak yerine yapacak daha çok şey var. İyi düşünürsen çok arzulanan bir yaşam olmadığını anlarsın. Fiziğin kızların hoşuna gidecek kadar iyi. Birkaç sene gez, toz, eğlen, genç yaşta evlen, güzel çocukların olsun. Bu sakalıktan daha kolay, iyi bir meslek edin.
Köyde hiç kadın yok mu?
Var ama hepsinin çocukları var ve aynen erkekler gibi hakikat meydanının kurallarına bağlılar. En şaşırtıcı olanı da fazla gevezelik etmemeleri.
Onları gördün mü?
Birkaçını.
Güzeller mi?
Her çeşit var ama niçin ısrarla soruyorsun?
O halde köyden çıkma izinleri var.
Bütün sakinlerin bu hakkı var. Hakikat meydanı ve birinci tabi arasında özgürce gidip gelirler. Bazen doğu yakasına gittikleri de söylenir ama bu beni ilgilendirmez.
O halde bir zanaatkara rastlayabilirim.
Önce onun resmen lonca üyesi olup olmadığını öğrenmelisin. Zira olmayanlar da var. Sonra hiçbiri seninle konuşmayı kabul etmeyecektir.
Kaç tabiye var?
5. Onlara 5 duvar da deniyor. Nöbetçilerin köye her yaklaşanı gözetlediği nöbetçi kulübeleri de bir o kadar. İnan bana, sistem çok düzenli ve etkili. Özellikle yeni polis şefi Sobek atandığından beri tepeler bile çok sıkı kontrolde. Öfkeli ve kendini ispatlamaya çalışan bir subay. Emrindeki adamların çoğu kendi aşiretinden ve ona körü körüne itaat ederler. Yani onları ayartmaya yeltenmek faydasız.
Cesur karar vermişti. Her ne pahasına olursa olsun ilk tabiyeye gidip içeriden birisiyle konuşmalıydı.
Hasta olduğunu ve yeğeninin senin yerine su taşıyacağını söylesen, nöbetçiler anlayışlı davranırlar mı?
Deneyebiliriz ama pek fazla uzağa gidemezsin, işe yaramaz. Cesur birinci tabyanın nöbetçilerini gördüğünde kaderin kendisinden yana olduğunu anlamıştı. Zira yeni nöbet değişimi olmuş, eski okçular gitmişti. Tanınma gibi bir riski yoktu. Nübiyeli muhafız iri kıyım gencin koluna girmiş olan Saka'ya dönerek ''İyi görünmüyorsun'' dedi. ''Hiç halim yok. Bu yüzden bana yardım etmesi için bu çocuğu çağırdım.''
''Senin yakının mı?''
''Yeğenlerimden biri.''
''Ona kefil oluyor musun?''
Yakında işi bırakacağım. O da benim yerimi almak istiyor.
İkinci kontrol yerine kadar gelin.
Birinci zafer. Cesur diretmekte haklıydı. Eğer şansı yaver giderse köyü daha yakından görecek ve büyük özlemini anlayacak bir zanaatkara rastlayacaktı. İkinci kontrol birinciden ve üçüncüden daha çetin oldu. Ama nöbetçiler Saka'nın gerçekten bitkin olduğunu gözlemlediler. Bu teslimatın yapılması gerektiğinden ve bu çetin görevi hiçbir muhafız yapamayacağından iki adamın geçişine izin verildi. Dördüncü kontrol bir formaliteydi ama son tabi olan beşincinin önünde yoğun bir hareketlilik yaşanıyordu. Yardımcı ekibin hamalları eşeklerin yükünü boşaltıyor, sebze, kurutulmuş balık, et, meyve, yağ, merhem dolu sepet ve küpleri ayırıyorlardı. Birbirlerini azarlıyor, yavaş hareket ettikleri için sitem ediyor, gülüp şakalaşıyorlardı. Bir muhafız Sakalara doğru ilerleyip Cesur'un hayran kaldığı büyük bir kübe tulumdakileri dökmesini işaret etti. Bu kadar büyük bir çömlek acaba hangi usta çömlekçinin işiydi? Delikanlı için bu çömlek hakikat meydanının gözle görülür ilk mucizesiydi.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.